Geçmişten Sonsuzluğa 1. Cilt Bölüm 48 Sonunda Yuvada. Bu bölüm Yeşu 10, ayet 40-43, 11-14-22'ye dayanmaktadır. Beyt Horon'daki zaferi Güney Kenan'ın işgal edilmesi izledi. Böylece Yeşu, dağlık bölge, Negev, Şefela ve dağ yamaçları içinde olmak üzere bütün ülkeyi ele geçirip buralardaki kralların tümünü yenilgiye uğrattı. Hiç kimseyi esirgemedi. İsrail'in Tanrısı Rabbin buyruğu uyarınca kimseyi sağ bırakmadı. Hepsini öldürdü. Kuzey Filistin oymakları, İsrail ordularının başarılarıyla dehşete kapıldıkları için onlara karşı bir ittifak oluşturdular. Filistin ordusu, İsrail'in daha önce Kenan'da karşılaştıklarından çok daha büyük bir orduydu. Bu krallar bütün ordularıyla, deniz kıyısındaki kum kadar sayısız askerleriyle, çok sayıdaki at ve savaş arabalarıyla yola çıktılar. Tanrı Yeşu'yu yeniden yüreklendirdi. Onlardan korkma. Onların hepsini yarın bu saatlerde İsrail'in önünde yere sereceğim. Atlarını sakatlayıp savaş arabalarını ateşe ver. Yeşu, Merom Gölü'nün yakınlarında müttefiklerin ordugahına saldırdı. Rab onları İsraillerin eline teslim etti. Onları bozguna uğratan İsrailler, kaçanları Büyük Sayda'ya, Misrefot Mayim'e ve doğuda Mispe Vadisi'ni ne kadar kovalayıp öldürdüler. Kimseyi sağ bırakmadılar. Tanrı'nın buyruğuyla savaş arabaları ateşe verildi. Atlar sakatlandı ve savaşın dışında kaldı. İsrailler atlara ya da savaş arabalarına değil, tanrıları Rabbin adına güvendiler. Kentler birer birer alındı ve müttefiklerin kalesi Hasor yıkıldı. Savaş birkaç yıl devam etti ama Yeşu en sonunda Kenan ülkesinin yönetimini tümüyle ele geçirmişti. Kenanlıların gücü kırılmıştı ama ülke tümüyle kontrol altına alınmamıştı. Bununla birlikte Yeşu savaşa devam etmeyecekti. Ele geçirilen ama kontrol altına alınmayan bölgeleriyle birlikte bütün ülke İsrail'in oymakları arasında paylaşılacaktı. Her oymak kendi payına düşen bölgede düzeni sağlayacaktı. Halk Tanrı'ya sadık kaldığı sürece o da düşmanlarını oradan sürecekti. Her oymağın yerleşeceği bölge kurayla belirlenecekti. Musa'nın kendisi ülkeyi oymaklara göre önceden ayırmış ve her oymaktan bir önder belirleyerek bu ayrımın uygulamaya konulmasını istemişti. Ülkenin farklı yörelerindeki 48 kent Levililere miras olarak verildi. Kalev, en zor yeri istiyor. Kalev ve Yeşu, vaat edilen ülkeyle ilgili olumlu haber getiren iki gözcüydüler. Halkı yüreklendirmişler ve ülkenin Rabbin adında ele geçirilmesi için öncülük etmişlerdi. Kalev o zaman verilen vaatleri Yeşu'ya hatırlattı. Rabbin, Kadeş Barnea'da Tanrı adamı Musa'ya senin ve benim hakkımda neler söylediğini biliyorsun. Tümüyle, Tanrım Rabbin yolundan gittiğin için ayak bastığın topraklar sonsuza dek sana ve oğullarına miras olacak. Kalev bu vaade dayanarak Hevron'un kendisine verilmesini diledi. İbrahim'in, Hevron'un ve Yakub'un evi buradaydı. Makpela mağarasına gömülmüşlerdi. Hevron, korkunç Anaklıların yöresiydi. Bu ırkın güçlü görünümü gözcüleri korkutmuş ve İsrail'in cesaretini kırmıştı. Kalev, Tanrı'nın gücüne güvenerek burada konut kurmak istedi. Rab sözünü tuttu, beni yaşattı. İsrailliler çölden geçerken Rabbin Musa'ya bu sözleri söylediği günden bu yana 45 yıl geçti. Şimdi 85 yaşındayım. Bugün de Musa'nın beni gönderdiği günkü kadar güçlüyüm. O günkü gibi hala savaşa gidip gelecek güçteyim. Rabbin o gün söz verdiği gibi bu dağlık bölgeyi şimdi bana ver. Orada Anaklıların yaşadığını ve surlarla çevrili büyük kentleri olduğunu o gün sen de duymuştun. Belki Rab bana yardım eder de onun dediği gibi onları oradan sürerim. Kalev'in dileği hemen yerine getirildi. Yeşu, Yefunne oğlu Kalev'i kutsadı ve Hevron'u ona miras olarak verdi. Böylece Hevron, bugüne dek Kenan soyundan Yefunne oğlu Kalev'in mirası oldu. Çünkü o, tümüyle İsrail'in Tanrısı Rabbin yolundan gitmişti. Kalev, Tanrı'nın vaadine güvenmiş, halkını Kenan'a yerleştireceğine inanmıştı. Halkın çölde uzun süre dolaşmasına katlanmış, onların umutsuzluğunu ve suç yüklerini paylaşmıştı. Buna rağmen hiç şikayet etmedi, kendilerini çölde koruyan Tanrı'nın merhametine şükretti. Kalev ele geçirilmiş toprakların sahibi olmak istemedi. Bunun yerine gözcülerin olanaksız gördüğü bir yere yerleşmek istedi. Yaşlı ve cesur savaşçı, Tanrı'yı onurlandıracak, atalarının ele geçirilemez dediği toprakları almaları için halkı yüreklendirecek bir karar vererek örnek oldu. Kalev, kendisiyle birlikte olan Tanrı'ya güvenerek Anak'ın 3 oğlunu oradan sürdü. Bundan sonra oturup kendi mirasının tadına varmak yerine ulusun yararı ve Tanrı'nın yüceliği için toprak almaya devam etti.
Korkaklar ve isyancılar çölde yok olmuşlardı. Ama doğru gözcüler Eşkol'un üzümlerini tattılar. İmansızlar korkularının yerine geldiğini gördüler. Kenan'ı almanın olanaksız olduğuna inandılar ve orayı alamadılar. Ancak her şeye gücü yeten Tanrı'nın yardımına güvenenler vaat edilen ülkeye girdiler. İman sayesinde onlar ülkeler fethettiler, adaleti sağladılar, vaat edilenlere kavuştular, aslanların ağızlarını kapadılar. Şiddetli ateşi söndürdüler, kılıcın ağzından kaçıp kurtuldular. Güçsüzlükten kuvvet aldılar, savaşta güçlendiler, yabancı orduları bozguna uğrattılar. İbraniler 11, ayet 33-34, Luka, Yuhanna 5, ayet 4. Kalev'den farklı bir yaklaşımla istekte bulunanlar da vardı. Efraim'in oymağından Yusuf'un çocukları kendilerine düşen bölgenin iki katını istediler. Onlara ayrılan bölge ülkenin en zengin yerinde bulunuyordu. Şaron'un verimli düzlüğünü içeren bu bölgenin önde gelen birçok kenti hala Kenanlıların elinde bulunuyordu. Oymaklar kendi bölgelerine düşen yerleri ele geçirmek ve oralarda düzen kurmak için gereken tehlikelere ve gayrete göğüs germek yerine ele geçirilmiş bölgelere yerleşmek istiyorlardı. Efraim, İsrail'in en büyük oymağıydı. "Miras olarak bize neden tek kurayla tek pay verdin?" dediler. "Çok kalabalığız." "Çünkü Rab bizi bugüne dek alabildiğine çoğalttı," dediler. Yeşu, "O kadar kalabalıksanız ve Efraim'in dağlık bölgesi size dar geliyorsa, Perizlilerin ve Refahlıların topraklarındaki ormanlara çıkıp kendinize yer açın," diye karşılık verdi. Efraimlilerin yanıtı, şikayetlerinin gerçek nedenini ortaya koyuyordu. Kenanlıları sürecek imanları yoktu. "Dağlık bölge bize yetmiyor," dediler. Ancak hem Beit Şean ve kasabalarında hem de Yizreel Vadisi'nde oturanların, ovada yaşayan bütün Kenanlıların demirden savaş arabaları var. Efraimliler, Kalev'in imanına ve cesaretine sahip olsalardı, önlerinde hiçbir düşman duramazdı. Tehlikeden ve zorluktan kaçmak istiyorlardı. Yeşu onlara şöyle dedi: "Kalabalıksınız ve çok güçlüsünüz. Tek kuraya kalmayacaksınız. Dağlık bölgede sizin olacak. Orası ormanlıktır ama ağaçları kesip açacağınız bütün topraklar sizin olur. Kenanlılar güçlüdür. Demirden savaş arabalarına sahiptirler ama yine de onları sürersiniz. Tanrı'nın yardımı oldukça demirden savaş arabalarından korkmalarına gerek yoktu. Tapınma çadırının Gilgal'den alınıp Efraim'deki Şilo'ya götürülmesi gerekiyordu. Ülkenin merkezine yakın olan bu yere bütün oymakların gelmesi kolay olacaktı. Şilo çadırın kalıcı yeri olacaktı. Burada ülkenin bir bölümü denetim altına alınmıştı. Böylece tapınmak amacıyla gelenler rahatsız edilmeyecekti. Ülkenin denetimini eline geçiren İsrail topluluğu Şilo'da bir araya geldi. Orada buluşma çadırını kurdular. Antlaşma sandığı, Eli'nin ev halkının günahları yüzünden Filistinlilerin eline düştü. Şilo bir uyarı oluyor. Şilo bir uyarı oluyor. Tapmak hizmeti sonunda Kudüs'teki tapmağa aktarıldı ve Şilo harabeye döndü. Uzun bir süre sonra Şilo'nun sonu Kudüs'e uyarı oldu. Rab Yeremya'ya şöyle dedi: "Daha önce adımı yerleştirmiş olduğum Şilo'daki yerime gidin. Halkım İsrail'in kötülüğü yüzünden ona ne yaptığımı görün. Bu yüzden Şilo'ya ne yaptımsa bana ait olan, güvendiğiniz bu tapınağı da sizlere, atalarınıza vermiş olduğum bu yere de aynısını yapacağım." Yeremya 7, ayet 12-14. İsrailliler bölgelere göre toprakları bölüştürme işini bitirdikten sonra kendi topraklarından Nun oğlu Yeşu'ya pay verdiler. Rabbin buyruğu uyarınca ona istediği kenti Efraim'in dağlık bölgesindeki Timnat-Serah'ı verdiler. Yeşu kenti onarıp oraya yerleşti. Zaferli önder Yeşu kendi seçimini en sona bırakmıştı. Sığınak kentler. Sığınak kentler. Levililere verilen 6 kent sığınak kentler olarak belirlendi. Sığınak kentler olarak bazı kentler seçin. Öyle ki, istemeyerek birini öldüren kişi oraya kaçabilsin. Öç alacak kişiden kaçıp sığınacak bir yeriniz olsun.
Böylece adam öldüren kişi topluluğun önünde yargılanmadan öldürülmesin. Sayılar 35-11. Tanrı'nın merhametine dayanan böyle bir sağlayış gerekliydi. Çünkü ölen kişinin en yakın akrabası ya da mirasçısı suçun cezasını takip edecekti. Suçun açıkça belli olduğu durumlarda yargı hükmünün beklenmesine gerek yoktu. Öç almak isteyen kişi suçluyu takip edebilir ve bulduğu yerde öldürebilirdi. Rab bu geleneği kaldırmadı ama kaza eseri adam öldürenlerin güvenliği için bir yer sağladı. Sığınak kentler ülkenin her yerinden yarım gün uzaktaydı. Bu kentlere giden yollar her zaman teyiniz ve açıktı. Kent yönünde üzerinde açık ve okunaklı sığınak yazısı bulunan levhalar dikilmişti. Böylece kaçan kişinin gecikmesine engel olmuyordu. İster İbrani, isterse yabancı ya da gezgin olsun, her insan bu olanaktan yararlanabilecekti. Kaçak kişinin durumuna yetkililer karar verecek, kasıtlı cinayetten suçsuz olduğu anlaşılırsa sığınak kentte kalmasına izin verilecekti. Suçlularsa öç almak isteyen kişiye teslim edilecekti. Başkahin öldüğü zaman sığınak kentlerde yaşayanlar kendi mülklerine dönme özgürlüğüne kavuşacaklardı.
Cinayet davasında sanık, kanıtlar aleyhine olsa bile tek bir kişinin tanıklığına bakarak mahkum edilmeyecekti. Adam öldüren, tanıkların tanıklığıyla öldürülecek, bir tek kişinin tanıklığıyla öldürülmeyecektir. Sayılar 35-30. İsrail için bu buyrukları Musa'ya Mesih vermişti. Yüce öğretmen aynı dersi yeryüzündeyken de tekrarladı. Tek kişinin tanıklığı yeterli değildi. Söylenen her şey iki ya da üç tanığın sözüyle doğrulansın. Matta 18 ayet 16. Cinayetle suçlanan kişi suçlu bulunursa hiçbir kefaret onu kurtaramayacaktı. Ölümü hak etmiş katilin canı için bedel almayacaksınız. O kesinlikle öldürülecektir. İçinde yaşadığınız ülkeyi kirletmeyeceksiniz. Kan dökmek ülkeyi kirletir. İçinde kan dökülen ülke ancak kan dökenin kanıyla bağışlanır. Sayılar 35-31-33. Ulusun paklığı ya da güvenliği, cinayet günahının sert bir şekilde cezalandırılmasını gerektiriyordu. Sığınak kentler, Mesih'te sağlanan sığınağı simgelemektedir. Kurtarıcı kendi kanını dökerek Tanrı yasasını çiğneyenlerin bağışlanmasını sağlamıştı. Bu kişiler ikinci ölümden kurtulacaklardır. Mesih'in affını dileyenleri kimse onun elinden alamaz. Sığınak kente kaçan kişi geç kalamazdı. Sevdiklerine veda edecek zamanı yoktu. Yorgunluk yok sayılır, zorluklar göz ardı edilirdi. Kaçak kente erişene dek durmamalıydı. Dikkatsizlik ve ağırkanlılık böyle bir kişiyi nasıl canından ederse, imansızın gecikmesi ve kayıtsızlığı onu mahvedecektir. Büyük düşman şeytan, Tanrı'nın yasasını çiğneyen her suçlunun yolunda durmaktadır. İçtenlikle sonsuz sığınağa koşmayanlar mahvedicinin eline düşeceklerdir. Sığınak kentin dışına çıkan tutuklu intikamcıya terk edilirdi. Aynı şekilde günahlı insanın bağışlanmak için Mesih'e inanması yeterli değildir. İman ve söz dinlemeyle Mesih'te kalmalıdır. İç savaş önleniyor. İç savaş önleniyor. Gad ve Ruben oymakları Manaşe oymağının yarısıyla birlikte Ürdün'ü geçmeden önce miraslarını almışlardı. Gilead ve Başan'ın verimli ovaları, zengin ormanları Kenan'da bulunmayan bir çekiciliğe sahipti. Bu oymaklar silahlı adamlarıyla birlikte Ürdün'ü geçen kardeşleriyle birleşerek kendi miraslarına kavuşana dek onların savaşlarına ortak olmak istiyorlardı. 10 oymak Kenan'a girdiği zaman Ruben ve Gad oymaklarıyla Manaşe oymağının yarısı Musa'nın kendilerine buyurduğu gibi silahlı olarak İsrail halkının önüne geçtiler. Böylece 40 bin kadar silahlı adam savaşmak üzere Rabbin önünde Eriha ovalarına girdi. Yeşu 4, ayet 12-13. Yıllarca kardeşlerinin yanında cesaretle savaşmışlardı. Savaşta kardeşleriyle birlikte oldukları için ganimetleri de paylaştılar. Evlerine büyük servetle, çok sayıda hayvanla, altın, gümüş, tunç, demir ve çok miktarda giysiyle döndüler. Yeşu onların yola çıkışını kaygılı bir yürekle gözlemişti. Sınırlarında yaşayan putperest oymakların geleneklerine kapılmak için ne gibi güçlü ayartılarla karşılaşacaklarını biliyordu. Yeşu ve diğer önderler kaygılı bekleyişlerini sürdürürlerken tuhaf haberler geldi.
Ürdün kıyısında iki oymak, başka bir oymağın yarısıyla birleşerek Şilo'daki yakmalık adak sunağına benzer bir sunak yapmışlardı. Tanrı'nın yasası, tapınağın dışında tapılmasını yasaklıyordu. Böyle bir uygulama, insanları gerçek imandan uzaklaştırabilirdi. Bir kurul gönderilerek bu oymaklardan açıklama beklendi. Her oymaktan birer önder seçilerek toplam 10 kişi gönderildi. Başlarında Peor olayında gayret gösteren Pinehas vardı. Bu elçiler, kardeşlerinin suçlu olduğuna emin olduklarından onlara sert bir sitemle yaklaştılar. Onlara Baal Peor'a katılanlar yüzünden İsrail'in nasıl yargılandığını anlattılar. Pinehas, Gad ve Rubenlilere şöyle dedi: "Eğer size ait olan topraklar murdarsa, Rabbin tapınağının bulunduğu, Rabbe ait topraklara gelip aramızda mülk edinin. Kendinize, Tanrımız Rabbin sunağından başka bir sunak yaparak Rabbe ve bize karşı isyan etmeyin." Suçlanan oymaklar, sunaklarının kurban sunmak amacıyla yapılmadığını açıkladılar. Irmakla ayrılsalar bile Kenan'daki kardeşlerine aynı iman bağıyla bağlıydılar. Gelecekte çocuklarının İsrail tarafından reddedilebileceğinden korkmuşlardı. Rabbin Şilo'daki sunağına benzeyen bu sunak, kendilerinin de yaşayan Tanrı'ya tapındıklarına tanıklık edecekti. Elçiler bu açıklamayı sevinçle karşıladılar. Birlikte sevinerek Tanrı'ya övgüler sundular. Ruben ve Gad oğulları, "Bu sunak Rabbin Tanrı olduğuna, sizinle bizim aramızda tanıktır," diyerek sunağa tanık adını verdiler. Böylece oymaklar, gelecekte yaşanabilecek yanlış anlamaları engellemek ve ayartılara neden olmamak için gayret gösterdiler. Yararsız çekişmelerden kaçınmak. Yararsız çekişmelerden kaçınmak.
İncelikten ve öz denetimden yoksun davranışlar, basit yanlışlıklardan ciddi sonuçlar çıkarabilir. 10 oymağın önderleri, zaman geçirmeden ciddiyetle eyleme geçmeye kararlıydılar. Ancak, olayla ilgili gerçekleri sorgulamak yerine kardeşlerine sert ve suçlayıcı bir şekilde yaklaştılar. Gad ve Ruben aynı ruhla karşılık verseydi aralarında savaş çıkabilirdi. Günahla uğraşırken gevşek davranmamak önemlidir. Ama sert yargıdan ve temelsiz kuşkulardan kaçınmak da önemlidir. Sert ve acımasız bir yaklaşımla kimse yanlış yoldan dönmez. Birçokları yüreklerini katılaştırarak gerçekten daha da uzaklaşırlar. İncelikli ve öz denetimli bir yaklaşımla yanılgıdan kaçınılabilir. Gerçek inancı devam ettirmeye kararlı olan Rubenliler yanlış değerlendirildiler ve sert bir muameleye maruz kaldılar. Ancak savunmaya geçmeden önce kardeşlerinin suçlamalarını sabırla ve incelikle dinlediler. Sonra da gerçek niyetlerini ve masum olduklarını açıkladılar. Haklı olanlar yanlış bir suçlamayla bile karşılaşsalar sakin ve düşünceli kalabilirler. Tanrı, insanlar tarafından yanlış anlaşılan ve yorumlanan kişilerin yanındadır. Bu yüzden davamızı rahatlıkla onun ellerine teslim edebiliriz. Rab, davasını kendi ellerine teslim edenlerin hakkını arayacaktır. Mesih çarmıha gerilmeden önce öğrencilerinin bir olması için dua etmişti. Kendisi nasıl babayla birse, öğrencilerinin de aynı birliği yaşamalarını dilemişti. Böylece dünya, Mesih'i Tanrı'nın gönderdiğine inanacaktı. Bu dokunaklı dua çağları aşıp günümüze dek uzanır. Gerçeğin ilkesini kurban edemeyiz ama bu birliğe ulaşmayı sürekli amaç edinmeliyiz. İsa şöyle dedi: "Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum. Hepsi bir olsunlar." Yuhanna 17, ayet 20.